Clarissa Pinkola Estes'in kitabı Kurtlarla Koşan Kadınların 11. bölümü. Sıcaklık. Kutsal bir cinselliğin yeniden ele geçirilmesi. Kirli tanrıçalar. Kadın doğasının vahşi yer altında yaşayan bir varlık vardır. Bu yaratık bizim duyusal doğamızdır ve herhangi bir bütünsel yaratık gibi onun da kendi doğal ve besleyici döngüleri bulunur. Bu varlık kimi zaman araştırıcıdır, ilişkiye dönüktür ve enerjiyle sıçrar, kimi zamansa sessizdir. Müzik, hareket, yiyecek, içki, huzur, dinginlik, güzellik, karanlık gibi duyumları içeren uyaranlar karşısında hassastır. Sıcaklığa sahip olan işte kadının bu boyutudur. Hadi sevişelim yavrum, dagi gibi bir sıcaklık değil, döngüler şeklinde yükselip alçalarak yanan bir yeraltı ateşi gibi bir sıcaklıktır bu. Kadın orada salınan enerjiden uygun gördüklerini eyleme döker. Kadının sıcaklığı cinsel bir uyarılma hali değildir. Cinselliğini de içeren ama onunla sınırlı kalmayan yoğun bir duyusal farkındalık durumudur. Kadınların duyusal doğasının kullanılma ve suistimal edilme biçimleriyle bizzat kadınların ya da başkalarının bu doğanın doğal ritimlerine karşı ateşi nasıl körükledikleri ya da onu bir bütün olarak nasıl ıslatarak söndürmeyi denedikleri hakkında çok şey yazılabilir. Ama onun yerine ateşli, kesinlikle vahşi ve bizi iyi duygularla ısıtan bir boyut üzerine odaklanalım. Modern kadınlarda pek fırsat verilmemiş olan bu duyusal dışa vurum birçok yer ve zamanda hepten yasaklanmıştır. Kadınların cinselliğinin eski zamanlarda kutsal müstehcenlik olarak adlandırılabilecek bir yönü vardır. Buradaki müstehcen sözcüğü bugün bizim kullandığımız anlamda değil, cinsellikte zekice bir tarzda usta olmak anlamındadır. Bir zamanlar kısmen hiçbir şeye saygısı olmayan kadın cinselliğine adanmış tanrıça kültleri vardı. Törenler küçük düşürücü olmak bir yana, bilinç dışının bugün bile esrarengiz ve büyük ölçüde keşfedilmeden kalan kısımlarını tasvir etmekle ilgiliydiler. Kutsal cinsellik fikrinin kendisi ve daha özgül şekliyle kutsal cinselliğin bir boyutu olarak müstehcenlik, vahşi doğa için yaşamsal önem taşır. Kadim kadın kültürlerinde müstehcenlik tanrıçaları vardı. Masumane ancak kurnazca şehvet düşkünlükleri yüzünden böyle deniyordu onlara. Bununla birlikte dil, en azından İngilizce, müstehcen tanrıçaları sıradan anlamından başka bir şekilde anlamayı çok zor kılıyor. Müstehcen sözcüğü ve diğer ilişkili sözcüklerin ne anlama geldiklerine bakalım. Bu anlamlardan yola çıkarak eski tanrıçalar tapımının bir yönünün neden yer altında itilmiş olduğunu görebileceğimizi düşünüyorum. Aşağıdaki üç sözcük tanımı üzerine düşünüp kendi sonuçlarınıza ulaşmanızı diliyorum. İlki, kir. 4. Orta İngilizce, drit, muhtemelen İzlanda kökenli olan dışkı kelimesinden çıkmış. Pisliği de içerecek şekilde genişlemiş. Genellikle toz, toprak vesaire ve herhangi türden bir müstehcenlik, obscenity, özellikle de dildeki. Kirli sözcük. Müstehcen bir sözcük. Bugün toplumsal ya da politik olarak benimsenmeyen ya da kuşkulu hale gelen bir şey için de kullanılıyor. Genellikle hak edilmeyen bir eleştiri ve küçümseme yoluyla ya da güncel eğilimlerle uyuşmamaktan dolayı. Müstehcen, obsin. Eski İbranice'den o büyücü, sihirbaz anlamına geliyor. Tüm bu aşağılamalara rağmen dünya kültüründe çeşitli tasfiyelerden çıkan öykü kalıntıları bize müstehcen hiç de bayağı olmadığını, tersine ziyaret etmeyi ve içtenlikle en iyi arkadaşlarınızdan biri olmasını isteyeceğiniz fantastik yapıda bir doğa yaratığına benzediğini gösteriyor. Birkaç yıl geriye gidersek, kirli tanrıça öyküleri anlatmaya başladığım zamanlarda, kadınlar bir konuyu açmak, üzüntüleri hafifletmek, güldürmek ve bu şekilde pisiş ya da ters giden bir şey düzeltmek amacıyla cinselliği, şehveti kullanmış olan gerek mitolojik gerekse gerçek kadınların serüvenlerini işitince önce gülümser, sonra da kahkahayı basarlardı. Kadınların sıra bu konulara gelince gülme eşiklerine nasıl yaklaştıkları beni her zaman şaşırtmıştır. Öncelikle böyle kahkahalarla gülmenin bir hanımefendiye yakışmadığını söyleyen bütün terbiyelerini bir yana koymaları gerekiyordu. yanlış durumlarda sergilenen hanımefendiliğin bir kadına nefes aldırmak bir yana nasıl boğucu olabileceğini gördüm. Gülmek için hızlı bir ardışıklık içinde soluğunuzu verip ardından nefes almanız gerekir. Kinesiyolojiden ve Hakomi gibi diğer beden terapilerinden biliyoruz ki nefes almak insanın duygularını hissetmesini sağlar. Hissetmek istemediğimizde ise nefesimizi tutarız. Gülme halinde kadın derin bir nefes alır ve bunu yaptığında ise kabul görmeyen duygular hissetmeye de başlayabilir. Bu duygular ne olabilir acaba? Genellikle engellenmiş gözyaşlarının serbest kalmasını, unutulmuş anıların geri çağrılmasını ya da tensel kişilikte zincirlerin boşalmasını sağlayan rahatlamaya yönelik duygular ve bu duyguların dermanlarıdır söz konusu olan. Durum kafamda giderek daha net bir hal aldı. Bu eski müstehcenlik tanrıçalarının çok sıkı olan şeyleri gevşetme, kederi kaldırma, bedenini zihne değil, bizzat kendisine ait olan bir mizah türü içine sokma, bu geçitleri açık tutma yetenekleri onların önemini gösteriyordu. Bu beden, Coyote öykülerinde, Turumba Amca öykülerinde, My West dizilerinde ve benzeri gülen bedendir. Müstehcen tanrıçaların muzipliği ve mizahı, hayati bir ilaç formunun bedenin iç salgı bezleri ve sinir sistemleri boyunca yayılmasını sağlayabilir. Aşağıdaki üç öykü, müstehcen sözcüğünü burada kullandığımız şekilde, yani güzel duygular uyandıran, cinsel, şehevi bir büyülenme türü anlamına gelecek şekilde somutlaştırmaktadır. İkisi eski, biri modern olan bu öyküler kirli tanrıçalar hakkındadır. Uzun bir süre yer altında dolaştıkları için onları böyle diyorum. Olumlu anlamda üretken toprağa, bataklığa, pesişenin çamuruna, bütün sanatların kökünü teşkil eden o yaratıcı maddeye aittirler. Aslında kirli tanrıçalar vahşi kadının hem cinsel hem de kutsal olan yönünü temsil ederler. Baobo, karın tanrıçası. Güçlü ve etkileyici bir söz vardır. Bu söz Ella Habla Poren Medio en las Piernas, bacaklarının arasından konuşur. Küçük bacak arası öyküleri dünyanın her yanında bulunur. Bunlardan biri Baobo'nun müstehcenlik tanrıçası denen eski Grek tanrıçasının öyküsüdür. Yembe gibi daha eski adları da vardır ve öyle görünüyor ki Grekler onu çok daha eski kültürlerden ödünç almışlardır. Belleğin başlangıcından bu yana kutsal cinselliğe ve hayat ölüm hayat üretkenliğine dair arketipsel vahşi tanrıçaları olmuştur. Eski zamanlardan kalan yazılarda Baobo'ya yönelik yalnızca bir tane popüler gönderme vardır. Bu durumda doğrudan doğruya onun kültünün tahrip edildiği ve çeşitli fetihlerin saldırısı altında gömüldüğü izlenimini vermektedir. Bir yerlerde belki de Avrupa'daki ve doğudaki bütün ağaçlıklı tepelerin ve orman göllerinin altında sanat eserleriyle ve kemik ikonlarla tıka basa dolu olup ona adanmış tapınaklar bulunduğu yönünde güçlü bir duygu besliyorum. Bu yüzden çok az insanın Baobo'yu işitmiş olması rastlantı değil. Ama unutmayın ki kırık bir arketip parçası bütünün imgesini taşıyabilir. Ve bizim de kırık bir parçamız var. Çünkü Baobo'nun göründüğü bir öyküye sahibiz. O, Olympus'ta yaşayan bütün uluların en sevimli ve pikaresk olanlarından biridir. Bu benim Kantadoram'dır. Öykü anlatımının anaerkillik sonrası Grek mitleri ve Homeros tarzı ilahilerde hala parlayan Baobo'nun eski vahşi kalıntısına dayanan bir versiyonudur. Yeryüzü ananın Demeter'i, Proserpina adlı güzel bir kızı varmış. Bir gün çayırlarda koşup oynamakta olan Proserpina kendine özgü, sevimli bir çiçeğe rastlamış ve onun sevimli yüzünü avuçlamak için uzanmış. Birdenbire yer sarsılmaya başlamış ve toprak dev gibi zikzaklar çizerek yarılmış. Yeryüzünün derinlerinden yukarıya doğru Hades, yeraltı tanrısı çıkmış. Hayalet görünümlü dört atın çektiği simsiyah bir arabada uzun boylu ve güçlü bir şekilde dimdik ayakta duruyormuş. Hades, Proserpina'yı yakalayıp arabasına almış. Proserpina'nın peçe ve çarıkları uçuşuyormuş. Atlarını aşağıya, yeryüzünün içine doğru sürmüş. Yeryüzündeki yarık sanki hiçbir şey olmamış gibi kapanırken, Proserpina'nın çığlıkları da giderek duyulmaz olmuş. Çığlıklar atan kızın sesleri dağların kayalarında yankılanmış, denizin altından gelen bir su gümbürtüsü gibi çığıldamış. Demeter taşların çığlık attığını işitmiş, suların ağladığını duymuş ve sonra toprağın her yanına korkunç bir sessizlik ve ezilen çiçeklerin kokusu sinmiş. Ve Demeter ölümsüz saçlarından çelengini çıkarmış, kara örtülerini omzundan fore etmiş ve büyük bir kuş gibi toprakların üstünde uçarak kızına seslenerek kızını aramış. O gece bir mağaranın kıyısındaki yaşlı bir koca karı kız kardeşlerine o gün üç çığlık işittiğini anlatmış. Biri dehşetle çığlıklar atan genç bir sesmiş. Biri hüzünlü bir çağrıymış. Üçüncüsü de ağlayan bir annenin sesiymiş. Proserpina hiçbir yerde bulunamamış ve böylece Demeter'in sevgili çocuğunu bulmaya dönük çılgınca ve aylarca süren arayışı başlamış. Demeter kızmış, ağlamış, bağırmış, sormuş, her yeryüzü oluşumunun altını içini üstünü aramış, merhamet dilemiş, ölmek istemiş. Ama ne yaparsa yapsın canı kadar sevdiği çocuğunu bulamamış. Böylece her şeye sonsuza dek büyüme gücü veren o, üzüntüyle bağırarak dünyanın bütün üretken tarlalarına lanet etmiş. Ölün, ölün, ölün. Demeter'in laletinden dolayı çocuklar doğmamış. Ekmek için buğday, şenlikler için çiçek, ölüler için dallar büyüyememiş. Her şey kurumuş bir halde yatmış. Kavrulmuş toprak ya da kuru göğüsler tarafından emiliyormuş. Demeter'in kendisi de artık yıkanmıyormuş. Elbiseleri çamura bulanmış, saçları büklüm büklüm olmuş, sarkıyormuş. Yüreğinde sarsıcı bir acı varmış. Ama teslim olmaya niyeti yokmuş. Hiçbiri sonuç vermeyen yığınla soru, yakarış ve hadiseden sonra nihayet tanınmadığı bir köyde bir duvarın dibine çökmüş. Ve sancıyan bedenini duvarın soğuk taşına dayarken bir kadın, daha doğrusu kadın gibi biri görünmüş. Ve bu kadın kalçalarını cinsel ilişkiyi çağrıştıran bir şekilde oynatarak ve göğüslerini sallayarak Demeter'in yanına kadar dans ede ede gelmiş. Ve Demeter onu gördüğünde hafiften gülümsemekten kendini alamamış. Dans eden kadın aslında düpedüz büyülüymüş. Çünkü hiçbir şekilde başı yokmuş. Gözleri göğüs uçlarında, ağzı da vulvasındaymış. Bu sevimli ağız sayesinde Demeter'i bazı güzel, ilgi çekici şakalarla eğlendirmeye başlamış. Demeter gülümsemeye başlamış, sonra kıkırdamış, sonra karnından gelen koca bir kahkaha atmış. Ve iki kadın birlikte gülmüşler. Çünkü karın tanrıçası Baobo ve güçlü anne yer tanrıçası Demeter. Demeter'i depresyondan kurtaran ve kızını aramaya devam etmesi için ona enerji veren de sırf bu gülme olmuş. Bu arayış Baobo'nun koca karı Hekate'nin ve güneş Helios'un yardımıyla sonunda başarılı olmuş. Proserpina annesine kavuşmuş. Dünya, topraklar ve kadınların karınları tekrar serpilip büyümüş. Bu küçük Baobo'yu Grek mitolojisi dönemindeki diğer tüm tanrıçalardan, diğer tüm figürlerden her zaman daha çok sevdim. Baobo kuşkusuz başsız, kimi zaman ayaksız ve kolsuz gizemli figürler olan Neolitik karın tanrıçalarından alınmıştır. Bunların üretkenlik figürleri olduğunu söylemeye gerek yoktur çünkü bundan çok daha fazlasıdırlar. Kadın konuşmasını bilirsiniz. Olağan dışı bir durum olmadıkça kadınların bir erkeğin önünde asla ama asla sergilemeyeceği türden konuşmanın tılsımlarıdırlar. Bu küçük figürler bütün dünyada ender görülen duyarlılık ve dışa vurumları, göğüsleri ve duyarlı yaratıkların içinde hissedilen şeyleri, başkalarını sadece hayal edebileceği ama sadece bir kadının bildiği duyumların hissedebileceği vulvanın ağzını temsil eder. Ve ayrıca bir kadının sahip olabileceği en iyi ilaçlardan biri olan karından gülmeyi simgeler. Kahve sohbetlerinin kadınların bir araya gelmeleriyle ilgili törenlerin bir kalıntısı olduğunu düşünmüşümdür hep. Eskiden olduğu gibi kadınların bağırsaklarından konuştukları, gerçekleri söyledikleri, kendilerini kaybedercesine güldükleri, daha canlı ve neşeli hissettirdikleri, her şey yoluna girmiş olarak eve döndükleri bir kadın konuşması törenidir bu. Kimi zaman kadınların birbirleriyle yalnız kalabilmesini sağlamak için erkekleri uzaklaştırmaya çalışmak çok güç bir iştir. Sadece şunu biliyorum. Eski zamanda kadınlar balık tutma gezisine gitmeleri için erkekleri yüreklendirirdi. Bu fi tarihinden beri tüm kadınların ya kendileriyle ya da diğer kadınlarla yalnız kalabilmek amacıyla erkeklerin bir süreliğine uzaklaşmalarını sağlamak üzere kullandığı bir hiledir. Kadınlar ara sıra kendileriyle ya da diğerleriyle baş başa sadece kadınca bir atmosferde yaşamak isterler. Bu doğal bir kadın döngüsüdür. Erkek enerjisi güzeldir. Güzelden de öte görkemlidir, yücedir. Ama kimi zaman çok fazla Godiva çikolatası yemeye başlar. Birkaç gün için de olsa temiz ve soğuk bir pirinç pilavı ile tabağı temizlemek için temiz ve sıcak bir et suyu çorbasını özleriz. Ara sıra bunu yapmalıyız. Ayrıca küçük karın tanrıçası Bob'u bir parça müstehcenliğin depresyondan çıkılmasına yardım edebileceği gibi ilginç bir fikri ortaya atar. Kadınların birbirlerine anlattıkları öykülerden kaynaklanan bazı gülme çeşitlerinin tamamen tatsızlaşacak kadar edepsizce olan kadın öykülerinin libidoyu tahrik ettiği doğrudur. Bunlar bir kadının hayata ilgisini yeniden tutuşturur. Karın tanrıçası ve karın gülmesi elde etmeye çalıştığımız şeylerdir. Öyleyse kendi kendinizi iyileştiren hazineniz olan kirli öyküler, baobab türünden öyküler anlatın. Bu minicik öykü şekli etkili bir ilaçtır. Neşeli, kirli öykü sadece depresyonu yok etmekle kalmaz. Kara yüreği öfkeden arındırarak öncekinden daha mutlu bir kadın bırakır. Deneyin, göreceksiniz. Baobab öyküsünün sonraki iki boyutu hakkında çok fazla şey söyleyemem. Çünkü küçük gruplarda ve sadece kadınlar arasında tartışmak için düşünülmüştür. Ama en azından şu kadarını söyleyebilirim. Baobab'ın başka bir yönü daha vardır. Göğüs uçları aracılığıyla görür. Bu erkekler için gizemli bir şeydir. Ama kadınlara böyle bir imada bulunduğumda coşkuyla başlarını sallar ve ne demek istediğini biliyorum derler. Göğüs uçları aracılığıyla görmek kesinlikle duysal bir niteliktir. Göğüs uçları ısıya, korkuya, kızgınlığa, gürültüye tepki veren psişik organlardır. Kafadaki gözler ne kadar duyu organıysa onlar da o kadar duyu organıdır. Vulvadan konuşmaya gelince, simgesel olarak bu, prima materia'dan konuşmaktır. Yani gerçeğin en temel, en alçak gönüllü düzeyinden, hayati ostan. Baobab'ın ana maden damarlarından, derin ocaklardan, gerçek anlamıyla derinliklerden konuştuğunu söylemek yetmez mi? Kızını arayan Demeter öyküsünde Baobab'ın Demeter'e gerçekten ne söylediğini kimse bilemez. Fakat bu konuda bazı düşünceler geliştirebiliriz. Çakal dik. Baobab'ın Demeter'e anlattığı fıkraların güzel biçimli taşıyıcılar ve alıcılar yani cinsel organlar hakkında olduğunu düşünüyorum. Eğer öyleyse belki de Baobab Demeter'e birkaç yıl önce Nogales'in aşağılarındaki bir çekici parkının yaşlı yöneticisinden dinlediğime benzer bir öykü anlatmıştı. Adamın adı Yaşlı Red'di ve yerli kanı taşıdığını iddia ediyordu. Takma dişlerini kullanmıyordu ve birkaç gündür tıraşı olmamıştı. Güzel ve yaşlı eşi Willoughby'nin hoş ama hırpalanmış bir yüzü vardı. Bana burnunun bir bar kavgasında kırıldığını söylemişti. Hiçbiri çalışmayan üç tane kadillakları vardı. Kadının mutfaktaki bir oyun bahçesinde tuttuğu bir chihuahua köpeği vardı. Adam tuvalette otururken bile şapka giyenlerdendi. Bense öyküler arıyordum ve küçük Napani karavanımı onların arazilerine çekmiştim. O yöreyi ve çevresini kastederek, buralar hakkında bildiğiniz öyküler var mı diye konuya girdim. Yaşlı Red karısına muzik bir gülümsemeyle baktı ve dudak bükerek onu tahrik etti. Ona Çakal Dik'in öyküsünü anlatacağım. Red, ona o öyküyü anlatma, sakın Red, anlatma. Ne dersen de ona Çakal Dik'i anlatacağım diye ısrar etti Yaşlı Red. Willoughby'nin başını ellerinin arasına aldı ve masaya doğru konuştu. Ona o öyküyü anlatma Red. Ne dediğimi duydun. Hemen şimdi onu anlatıyorum Willoughby. Willoughby sandalyesini yana çevirerek oturdu ve sanki bir anda kör olmuş gibi elleriyle gözlerini kapadı. İşte Yaşlı Red'in bana anlattıkları. O da bu öyküyü bir Hopi'den işiten, bir Meksika'dan işiten, bir Navajo'dan işitmiş. Bir zamanlar Çakal Dik diye biri varmış. Karşılaşmayı umabileceğiniz hem en zeki hem de en aptal yaratıkmış. Her zaman bir şeylere açmış. Her zaman istediğini elde etmek için insanlara oyunlar oynar ve kalan zamanlarında da uyurmuş. Derken bir gün Çakal Dik uyurken Penis'in canı çok sıkılmış ve Çakal'ı terk edip kendi başına bir macera yaşamaya karar vermiş. Böylece Penis Çakal Dik'ten ayrılmış ve yola koyulmuş. Aslında yola sekmiş. Çünkü sadece tek bacağı varmış. Böylece sekmiş, hoplamış, iyi vakit geçirmiş ve hoplayarak yoldan çıkıp ormana dalmış. Ormanda hoplayarak, ah hayır, doğruca ısırgan otları korusuna dalmış ve ah diye bağırmış, of of of of diye haykırmış, imdat imdat. Bütün bu bağırış çağrışlar Çakal Dik'i uyandırmış ve kalbini alışıldık koluyla çalışmak için elini uzattığında o da ne? Yerinde yeller esiyormuş. Çakal Dik bacakların arasına tutarak yol boyunca koşmaya başlamış ve sonunda penisini hayal edebileceğiniz en kötü durumda bulmuş. Çakal Dik maceracı penisini ısırganlardan çıkarmış, yavaşça okşamış, sakinleştirmiş ve tekrar ait olduğu yere koymuş. Bunu anlattıktan sonra Yaşiret çılgın gibi güldü, öksürük nöbetine tutuldu ve gözleri tamamen dışarı uğradı. İşte sana Moruk Çakal Dik'in öyküsü. Willowdin ona çıkıştı. Ona sonunu anlatmayı unuttun ama. Hangisi? Ona sonunu zaten anlattım diye somurttu yaşlı. Ona öykünün gerçek sonunu anlatmayı unuttun. Seni ihtiyar benzin fıçısı. Pekala, madem o kadar iyi biliyorsun sen anlat o zaman. Kapı zili çaldı ve gıcırtılı sandalyesinden doğruldu. Willowdin dost doğru bana baktı ve gözleri parladı. Kıssadan ise öykünün sonunda. O anda Willowdin'i baba yakaladı çünkü kıkırdamaya başladı ve sonra kahkahayı koyverdi ve sonunda gözleri yaşararak o kadar uzun bir süre güldü ki bu son iki cümleyi söylemesi 2 dakika aldı. Üstelik her sözcüğü aralarda 2-3 kez yineledi. Kıssadan ise Çakal Dik her ne kadar iyice temizlemiş olsa da Isırgan otlarının kamışının bundan sonra artık sonsuza kadar deli gibi kaşınmasına yol açmasıdır. Erkeklerin her zaman kadınların adeta içine düşmesinin ve gözlerinde çok kaşınıyorum bakışlarıyla onları sürtünmek istemelerinin nedeni de işte budur. Biliyorsun, bu evrensel kamış kaçıp uzaklaştığı ilk andan beri kaşınıyor. Beni etkileyen şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama orada mutfakta oturarak neredeyse bütün kas kontrolümüzü yitirene kadar görüp masayı yumrukladık. Ardından duyumlarım bana az önce masadaki turptan kocaman bir ısırık aldığımı anımsattı. Bu gerçekten de Baobab'ın anlattığını düşündüğüm türden bir öykü. Onun dağarcığı kadınları bu şekilde kısıtlanmadan, bademciklerini göstermekten kaygılanmadan, karınlarının sarkmasına ve göğüslerinin sallanmasına izin vererek güldüren her şeyi içerir. Cinsel içerikli bir gülmede daha uysal şeylere gülmekten farklı olan bir şey vardır. Cinsel içerikli bir gülme öyle görünüyor ki pis işin hem en uzak hem de en derin bölgelerine ulaşmakta, her türlü şeyi sallayıp gevşetmekte, kemiklerimizi oynatmakta ve bedenin içinde latif bir duygu akışının oluşmasına neden olmaktadır. O, her kadının pesişik dağarcığında bulunan bir vahşi zevk biçimidir. Kutsal olanla şehevi, cinsel olan pesişe de birbirine yakın yaşar. Çünkü hepsi bir şaşma hissiyle, entelektüelize ederek değil ama bedenin fiziksel yolları aracılığıyla, o an ya da sonsuza kadar bir öpücük ya da bir görü, bir karın gülüşü ve her neyse onunla bizi değiştiren, sarsan, zirvelere taşıyan, hatlarımızı yumuşatan, bize bir dans adımı, bir ıslık, gerçek bir hayat patlaması veren bir şey yaşantılayarak bilince girer. Kutsal olan da, müstehcen olan da, cinsel olan da, her zaman için kısa ve sessiz bir gülüşün geçivermesi ya da edepsiz koca karı gülüşü veya aslında bir gülme olan bir hırıltı ya da vahşi ve hayvani bir gülme ya da müzik skalasında bir yolculuğa benzeyen titreyiş gibi bir vahşi gülüş bekler. Gülme kadının cinselliğinin gizli tarafıdır, fizikseldir, temeldir, tutkuludur, hayat vericidir ve bu yüzden de uyarıcıdır. Genital uyarılma gibi bir hedefi olmayan bir cinsellik türüdür. Sadece o an için bir sevincin cinselliğidir. Özgürce uçan, yaşayıp ölen ve kendi enerjisiyle yeniden yaşayan hakiki ve şehevi bir sevgidir. Kutsaldır. Çünkü fazlasıyla iyileştiricidir. Şehevidir çünkü bedeni ve onun duygularını uyandırır. Cinseldir çünkü heyecan vericidir ve haz dalgalarına neden olur. Tek boyutlu değildir çünkü gülme insanın kendisi kadar başkalarıyla da paylaştığı bir şeydir. Bir kadının en vahşi cinselliğidir. İşte kadın öykülerine ve kirli tanrıçalara başka bir hırsızlama bakış. Çocukken bulduğum bir öyküdür bu. Çocuklar erişkinlerin işitmediklerini düşündükleri pek çok şeyi aslında işitir. Bir Ruanda gezisi. Yaklaşık 12 yaşımdaydım ve Michigan'ın yukarısındaki büyük Levrek Gölü'ndeydik. Bütün hoş ve tombul akrabalarım, annem ve teyzelerim 40 kişi için kahvaltı hazırlayıp yemek pişirdikten sonra güneşin altında şezlonglara uzanmış yatıyor, güneşleniyor, konuşup şakalaşıyorlardı. Erkekler de balık avlıyorlardı. Yani söverek, kendi tarzlarında öykü ve fıkralar anlatarak hoşça vakit geçirmek üzere uzaklaşmışlardı. Ben kadınlara yakın bir yerde oynuyordum. Birden keskin feryatlar işittim. Dehşet içinde kadınların bulunduğu yere doğru koştum. Ama acıdan bağırmıyorlardı, gülüyorlardı. Teyzelerimden biri attığı çığlıklar arasında nefes alabildiği anlarda yüzleri örtülü, yüzleri örtülü deyip duruyordu. Ve bu gizemli cümle hepsinin tekrar bir gülme nöbetine tutulmasına neden oluyordu. Çok uzun bir süre daha çığlık attılar, bağırdılar, soluksuz kaldılar ve feryat ettiler. Teyzelerimden birinin kucağında bir dergi yatıyordu. Çok daha sonra bütün kadınlar güneşin altında uyukladıklarında dergiyi onun uykudaki ellerinin arasından çekerek aldım ve sandalyenin altına uzanarak kocaman kocaman açılmış gözlerle okudum. Sayfada İkinci Dünya Savaşı'ndan bir anekdot vardı. 3 aşağı 5 yukarı aşağıdaki gibiydi. General Eisenhower Ruanda'daki birliklerini ziyaret edecekti. Belki de Borneo'ydu. General MacArthur da olabilir. O zamanlar benim için bunun pek bir anlamı yoktu. Vali Eisenhower jipiyle oradan geçerken tüm yerli kadınların toprak yolunun kenarına dizilip alkışlamasını, el sallayarak ona hoş geldin demesini istemişti. Tek sorun yerli kadınların bir boncuk kolyeden, bazen de bir lastik kemerden başka bir şey giymemeleriydi. Hayır. Buna izin verilemezdi. Bu yüzden vali kabilenin şefini çağırdı ve ona bu zor durumu anlattı. Endişeye gerek yok dedi şef. Eğer vali birkaç düzine etek ve bluz temin edebilirse kadınların bu bir kerelik olay için bunları giymesini sağlayabilirdi. Vali ve yerel misyonerler giysileri temin etmeyi becerdiler. Ne var ki büyük geçit töreninin yapılacağı gün Eisenhower'ın jipiyle yoldan geçmesinden sadece dakikalarca önce tüm yerli kadınlar itaatkar bir şekilde eteklerini giyerken bluzlardan hoşlanmamış ve onları evde bırakmışlardı. Böylece bütün kadınlar yolun her iki yanına etekleri giymiş ama göğüsleri açık bir şekilde sıralanmışlardı. Üzerlerinde başka herhangi bir giysi ve iç çamaşırı yoktu. Bunu duyduğunda neredeyse felç geçiren vali öfkeyle şefi çağırdı. Şef, kadın şefin diğer kadınlarla görüştüğünü söyledi ve kadınların genel geçerken göğüslerini örtmelerini sağlayacak bir plana razı oldukları güvencesini verdi. Emin misin? Diye bağırdı vali. Eminim, eminim, çok eminim dedi şef. Hem tartışacak zaman da yoktu. Sıra sıra dizilmiş göğsü açık kadınlar eteklerin önünü şükranla kaldırıp yüzlerini örterken aralarından geçen Eisenhower'ın nasıl tepki verdiğini sadece tahmin edebiliriz. Gülmemi bastırarak sandalyenin altına yattım. Bugüne kadar duyduğum en salakça öyküydü. Harika bir öyküydü. Heyecanlı bir öyküydü. Ama sezgisel olarak onun kaçak bir mal gibi olduğunu da biliyordum. Bu nedenle yıllarca kendime sakladım. Ve kimi zaman zor zamanların ortasında, gergin anlarda, hatta yüksek okulda sınavlara girmeden önce yüzlerini etekleriyle örten Ruandalı kadınları düşünür ve elbette onlara gülerdim. Gülerim ve kendimi dengede, güçlü ve gerçekçi hissederim. Kuşkusuz kadınların şakalarının ve paylaştıkları kahkahaların diğer armağanı budur. Hepsi zor zamanlar için ilaç, başka zamanlarda da güç kaynağı haline gelir. Güzel, temiz, kirli neşedir o. Cinsel olanı ve saygısız olanı kutsal olarak tasavvur edebilir miyiz? Evet. Özellikle tedavi edici olduklarında, kalbin bütünlüğüne ve onarılmasına yöneldiklerinde. Jung, ofisine cinsel bir sorundan yakınarak gelen birinin gerçek sorununun daha çok bir ruh ve tin sorunu olduğundan söz ediyordu. Biri tinsel bir sorundan söz ettiğinde de bu çoğu zaman aslında cinsel doğaya dair bir sorundu. Bu anlamda cinsellik tin için bir ilaç şekline sokulabilir ve bu yüzden kutsaldır. Cinsel gülme bir remedy olduğunda kutsal gülmedir. Ve gülmenin iyileşmesini sağlayan her şey kutsaldır. Gülme zarar vermeksizin yardımcı olduğunda, gücü kuvveti şenlendirdiğinde, yeniden hizaya soktuğunda, yeniden düzenlediğinde, işte bu sağlığa kavuşmayı sağlayan bir gülmedir. Gülme insanları yaşadıkları için hoşnut, burada bulunmaktan mutlu, sevginin daha çok farkında, Eros'la yücelmiş kıldığında, onları üzüntülerinden sıyırıp öfkeden uzak tuttuğunda, işte bu kutsaldır. Daha büyük, daha iyi, daha cömert ve daha duyarlı kıldığında bu da kutsaldır. Vahşi kadın arketipinde kirli tanrıçaların doğası için çok şey, çok fazla yer vardır. Vahşi doğada kutsal ve saygısız, kutsal ve cinsel olan birbirinden ayrılamaz. Birlikte yaşar. Sadece yoldan şöyle bir geçerken onlara uğramamızı bekleyen bir grup çok ama çok yaşlı kadın gibi. Orada pis işinizdedirler ve görünmenizi beklerler. Öte yandan öykülerini uydurup köpekler gibi gülerler.